Profesör Doktor Ekrem Buru İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Biz bugün aslında Osmanlı'yı konuştuğumuzda ya bu maya nedir, bu taşları bir arada tutan sıva nedir, harç nedir diye sorduğumuzda bu konuyu genel olarak değerlendiriyoruz. Ama bu defa sadece bunu konuşalım istedik. Tabii ki iki yönüyle konuşalım. Bir, Osmanlı toplumunda farklı dinden milletler, insanlar, toplumlar nasıl bir arada olmuşlar? İkincisi, bunlar arasında Müslümanlığı seçenler sonrasında nasıl bir hayat yaşamışlar?
Evet, Osmanlı cemiyetinin, Osmanlı sisteminin en dikkate değer hususiyeti bu. Farklılıkları bir arada idare etmek. Diyeceksiniz ki bunda ne var? Bugün modern cemiyette biliyorsunuz farklılıklarla beraber yaşamak artık bir kaide olmuş. Avrupa'nın en çok üzerinde durduğu, adeta Avrupa Anayasası'nın birinci maddesi olmuş.
Ama yasaklarla kurmuş ama, bunu.
Ama tatbikata baktığınız zaman geçmişte bu hususta yaşanan sıkıntılar ve bugün bunun tatbikatında fevkalade zorluklar var. Avrupa şu anda demokratik olarak çok ileri olmasına rağmen beraber ötekiyle beraber yaşama geleneği olmadığı için bunu çok zor yaşıyor. Yani kendi dininden olmayanlarla, halbuki Avrupa'da din artık sosyal hayatta birinci mevkide değil, kendi dilini konuşamayanlarla, kendi rengine benzemeyenlerle, isimleri ve kültürleri ve kıyafetleri farklı olanlarla yaşarken, evet, içinden ben bununla beraber yaşamalıyım, demokrasinin insan haklarının icabı budur diyor ama fiiliyata geldiği zaman çok zorluk yaşıyor.
Neden biliyor musunuz? Çünkü öyle bir kültürleri var ki bu öteki dediğiniz toplumları sömürerek bu
Evet,
hale gelmişler.
Evet.
Şimdi onlarla bir arada yaşamak DNA'larına ne kadar uyuyor ona bakmak lazım. Biz de bu toplumlarla iç içe yaşamışız. Biz de onları yönetmişiz. Ama biz onlara köle gibi, biz onlara öteki gibi davranmadığımız için mesela şu anda ten rengi bizim gibi olmayanlara bir sıfat verildiğinde bu Avrupa'da yasak.
Yasak.
Türkiye'de biz diyoruz ki biz ya ne olur ki yani
Evet.
Zaten ten rengi
Evet.
öyle. Biz
Tabii,
bunu
tabii
anlayamıyoruz,
karşılanmış.
değil mi?
Evet. Şimdi dediğiniz doğru. Avrupa ile Osmanlı arasındaki fark, en mühim fark zaten Avrupa'nın sömürgeci olması, emperyalist olması. Osmanlı Devleti'nin ise eski Roma gibi, eski Sasani Devleti gibi bir imparatorluk olması. Şimdi imparatorluk deyince insanlar emperyalizmle irtibat kuruyorlar. Evet, imperium aynı kök ama emperyalizm başkadır, imparatorluk başkadır. İmparatorlukta bir sistem, idari sistem var. Bu idari sisteme çok çeşitli devletler tabiler. Çok çeşitli cemiyetler burada kendi kompartımanlarında resmi ideolojiyi, resmi dil, resmi din, resmi dayatmalar olmadan yaşayabildiği yerlere deniyor. Roma'da bu kısmen böyleydi. Eski İran'da kısmen bu böyleydi. Osmanlı Devleti'nde de böyleydi. Binaenaleyh Osmanlı Devleti Hristiyanlara ait bir yeri fethettiği zaman yerli halkı vatandaş yapıyordu. Sömürge yapmıyordu orayı. Zaten o zaman sömürgecilik meçhuldü. Ama sömürgecilik İslam kültüründe, Türk kültüründe de meçhuldür. Fetih vardır. Fethettiğiniz yere sahip olursunuz, hakim olursunuz ve oranın halkını da orada vatandaş olarak bırakırsınız ve şunu düşünürsünüz. Oranın halkı şimdiye kadar yaşadığı gibi yaşamaya devam etsin, bu benim lehime. Hem sosyal barış, hem ekonomik barış olarak. Hem çalışırsa vergi verir, hem de problem olmaz, yani mutlu bir şekilde yaşar. Şimdi bir de tabii o zamanlarda vatandaştan beklentiler çok az. Seçim diye bir şey yok. Memuriyet çok düşük. Yani insanların memuriyet diye bir derdi yok. Binaenaleyh farklı insanların zaten birbirleriyle çatışacak bir ortamları olmuyor. Ama sömürgelerde orayı işgal etmiş. Tamam, işgal etmiş ama fethetmemiş. Orayı sömürgeleştirmiş. Halkı en iyi iyimser, nikbin ifadeyle ikinci sınıf vatandaş olarak görüyor. Bu da çok azında.
İngilizlerde
bu da
belki,
çok azında var.
Biraz
evet.
bazı ülkelerde.
O da sonraki zamanlar, ilk zamanlarda o da yok. Şimdi böyle olunca yerli halkla bir arada olmaları mümkün değil. Yerli halk onlara devamlı bir haset, kıskançlık, bazen gıpta ama her zaman nefretle bakıyorlar. Haklı veya haksız. İdareciler de onları her zaman küçümsüyorlar. Zaten sömürgeciliğin felsefesi nedir? Bir görünen felsefesi var, bir görünmeyen felsefesi var. Görünen felsefesi şu: bunlar çok geri insanlar. Biz onlara medeniyet götürüyoruz. Ama görünmeyen
Yakın
felsefe...
Yakın zamana kadar Orta Doğu'daki savaşların sebebi bu
buydu.
değil miydi?
Bunu açıkça söylerler. Ve bunu haklı çıkarırlar. Yani biz sömürgeyeceğiz evet ama bunun sebebi bu iyilikleri için. İşte bu komitacı mantık. Senin iyiliğini ben düşünürüm. Görünmeyen sebep tabii gayet tabii olarak oranın maddi imkanlarını, yeraltı yerüstü imkanlarını sömürmek tabir ediliyor. Evet, yerli halka da bir şeyler yapıyor, bırakıyor, demiryolu falan, ama esas itibariyle aslan payını kendisi alıyor ve Avrupa'nın o dillere destan zenginliğinin, dillere destan refahının, şimdi gene hala izleri var ama tabii eskisi kadar yok. Temeli budur. Şimdi Osmanlı ile aradaki en büyük fark bu. O halde Avrupa'nın bu kadar ileri olmasına rağmen ötekiyle yaşayamaması, ama Osmanlı Devleti'nin hem bir orta çağ, yeni çağ devleti olması ve bu geleneklerin uzun zaman muhafaza etmesi, hem de bir şeriat devleti olması itibariyle, hem de bir Türk devleti olması itibariyle nasıl tatbik ettiği bugün hakikaten hayret ve merak konusudur. Bunu Avrupalı modern tarihçi, eskiler değil de modern tarihçiler çok kafa yormuşlar ve bir harita çıkarmışlar. Osmanlı bu işi nasıl becerdi? Hı hı. Ve kendilerince bazı sebepler ortaya sürmüşler. Bu sebeplerin başında Türklerin Orta Asya'dan getirdiği bir kültür var. Türkler hakim oldukları yerde kendilerine mahkum olanlara babacan muamele ediyorlar. Yani siz bana tabi oldunuz mu? Tamam. O zaman ben size bir baba gibi davranacağım.
Hı.
Üvey baba da demeyeyim, çünkü üvey baba da hep bir nötr mana vardır. Baba gibi davranacağım. Ama sömürgeci öyle düşünmez. Sömürgeci hiçbir zaman onu bir baba gibi düşünmez. Bu bir Türk kültürüdür. Evet, yani baba gibi davranmada da bir ikinci sınıflık vardır. Yani ben hakimim, siz mahkumsunuz. Madem ki bana tabisiniz.
Ama bu zaten bir sonuç şu anda. Yenilmişse eğer bir savaşta.
Öyle.
Gün sonunda o dönemde bir başka bir ülkeye, başka bir topluma yenilseydi başına geleceklerle karşılaştırıyor.
Aynısı Türklerin de başına geldi ve geliyor tabii. Doğru, doğru.
Ya da mesela işte Türklerin hakimiyetinde değil de,
evet,
diyelim ki Fransızların, evet, diyelim ki başka bir olursa, Arapların hakimiyetinde olsaydı ne olurdu benim
hatta
durumum?
Hatta belki daha kötü olacaktı.
İstanbul'un fethinde bile benzer bir, evet, durumu, kendi dininden olanları tercih etmeyip,
evet, biz Katolik istemiyoruz dediler. Evet. Katolik külahı göreceğimize, biz de İstanbul'da kardinal külahı göreceğimize Osmanlı sarığı görürüz dediler. Bunun çok pragmatik sebepleri vardı. Yani bu Türklere ve İslamiyet'e hayranlıklarından dolayı değildi. Türk İslam kültüründe kendinden olmayanlara yaşama hakkı vardır. İstediği gibi düşünme ve ibadet etme hakkı vardır. Fakat Katoliklerde yoktur. Ha, Ortodokslar Katolikleri ele geçirse izin verir mi? O da söz götürür. Yani onlar da belki izin vermez. Onun için İstanbullular bunu istediler. Bir de tabii İslam kültüründe her zaman İslamiyet yukarıdır, Müslümanlar yukarıdır. İslam devletine Müslümanlar hakimdir. Ama Müslüman olmayanlara bu Kur'an naslıyla, Hazreti Peygamber'in sözleriyle ve tatbikatıyla sabittir. Müslüman olmayanlara yaşama hürriyeti, mülk edinme hürriyeti, çalışma hürriyeti, ibadet hürriyeti tam manasıyla tanınmıştır. Yani bir İslam devletinde yaşayan gayrimüslim eşitler arasında ikincidir. Ama her türlü kanun önünde her türlü hakkı bir Müslümanla eşit olarak kullanır. Bir misal vereyim. Bir Müslümanı öldüren hangi cezayı alıyorsa, bir gayrimüslimi öldüren de aynı cezayı alıyor.
Müslümana verilen ceza açısından,
evet,
Müslüman, bakıyoruz.
Evet, yani mesela ona daha fazla ceza vermiyor.
Ya da veya, daha az demiyor. Değil mi?
Veya gayrimüslime işlenen suçlara daha az ceza vermiyor. Hı. Mesela bu bütün sınıf sistemlerinde böyleydi. Vaktiyle Avrupa'da soylularla halk arasındaki ceza tatbikatı böyleydi. 19. asır ortalarına kadar bu böyleydi. Hindistan'da sınıflar arasında böyleydi. Çin'de böyleydi. Yani farklı sınıflar farklı cezalar alırdı. İslam cemiyetinde böyle değil. İslam cemiyetinde sistem şöyle kurulmuş. Her cemiyette bir sınıf vardır. Soylular, halk. Kilise, daha doğrusu klerikoslar, kilise mensupları, laikoslar, kilise
yani
mensubu olmayanlar.
Osmanlı içinde yaşayan cemiyetlerin kendi hiyerarşisi şu anda.
Bütün dünyada
mi?
Böyle.
Bütün
dünyada böyle. Hindistan'da biliyorsunuz kast sistemi var. Dünyanın her yerinde böyle bir sınıf farkı var. Bu sınıf farkı sosyal hayata, ekonomik hayata ve siyasi hayata aksetmiştir. İslam cemiyetinde böyle bir sınıf farkı yoktur. Yani soylular, halk, din adamları, din adamı olmayanlar, zenginler, fakirler, şehirliler, köylüler.
Hatta tam tersi, din adamları mesela Osmanlı coğrafyasında dervişler çok daha zor yaşarlar,
tabii,
daha kıt imkanlarla,
tabii,
yaşarlar.
Doğru, doğru.
Her şeyden elini eteğini çekerler.
Tabii. Şimdi sadece din bazlı bir ayrım var. Yani Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar. Yani Müslüman milleti, gayrimüslim milleti. Gayrimüslim milleti de Osmanlı hususiyetinde söylüyorum. Rumlar, yani Ortodokslar, Ermeniler ve Yahudiler olmak üzere üçe ayrılıyor. Çünkü Osmanlı cemiyetinde bunlar var. Şimdi diyeceksiniz Süryaniler var. Evet, onlar Ermenilere dahil, itikat olarak aynı. Maruniler keza öyle. Yani itikada göre ayırmış. Peki bu ayrım neyi ifade ediyor? Bu ayrım şunu ifade ediyor. Biz Müslümanız. Devletin hakimi biziz. Dolayısıyla İslam kanunlarına göre idare edilirsiniz. İslam kanunları size hayat hakkı tanıyor. Size vatandaş olmayı hakkını tanıyor. Size karşı bizim dokunmamamızı, zarar vermememizi emrediyor. Dininizi yaşamanız, çanınızı çalmanız, kilisenize gitmeniz, çocuğunuza öğretmeniz serbesttir. Bu demektir. Ama klasik devir Osmanlı bakış açısında bu hukuki değil, tamamen siyasi. Gayrimüslimler devlet idaresinde söz sahibi değiller. Normalde modern bir devlette ne beklenir? Vatandaşın her katmanından devletin siyasi siyasetinde ve idari yapılanmasında rol alması beklenir. Osmanlı'da bu yok. Ama şimdi diyeceksiniz ki aynı devirde Rusya'da var mı? Aynı devirde İngiltere'de var mı? Aynı devirde Almanya'da var mı? O zamanlar bütün devletlerde hakim sınıf var, hakim olmayan sınıf var. Hakim olmayan sınıf ancak hakim sınıfın müsaadesiyle ve çok sınırlı bir şekilde siyasette ve idarede söz sahibi. Onun için burada Osmanlı'yı kınamak yersizdir. Ne zamana kadar bu devam etti? Tanzimat devrine kadar. Tanzimat devrinde artık Osmanlı Devleti dedi ki, biz artık dedi Avrupalı olmak mecburiyetindeyiz. Avrupa ile savaşmamamız, barış içinde yaşamamız ve onların seviyesini, askeri, iktisadi seviyesini yakalamamız için onlar da madem ki böyle, şimdiden sonra biz gayrimüslim çocuklarını devşirip de devşirme yapamayız. Ama onların da kabiliyetlerinden istifade etmeliyiz. O zaman gayrimüslimlere de biz memuriyeti açıyoruz. Tabii bu biraz böyle söyledim ama çok da
uygulamada
çok da yaygın bir şey bulmadı. Şimdi mesela bazı şeyler paylaşıyorlar sosyal medyada. Abdülhamit'in Bakanlar Kurulu bakar mısınız? 3 Ermeni, 2 Rum bilmem ne. Peki Tanzimat'tan önce zaten gayrimüslimlerin hiçbir idarede söz hakkı yok. Peki Tanzimat'tan sonra kaç tane bakan var gayrimüslim? %1. Ve bu bakanlıklar hariciye.
Ya da meclise.
Mecliste kaç milletvekili var?
Ki ondan önce var.
Ki var. Değil mi? Ki nüfusun yarısı gayrimüslim. Bir de şimdi onu söylememiz lazım. Osmanlı İmparatorluğu'nda 93 harbi denilen 1877-78 Rus harbine kadar nüfusun yarısı gayrimüslimdir. Bu harpten sonra Sırbistan, Romanya, Yunanistan'ın büyük bir kısmı Bulgaristan kağıt üzerine kaybedildiği için Müslüman nüfusu kağıt üzerine fazla görünüyor. Buna rağmen işte Bayındırlık Bakanı var. Mesela hiçbir zaman İçişleri Bakanı bir gayrimüslim yok. Meclis Başkanı bir gayrimüslim yok.
Bir de ama o zaman şu açıdan bakalım. Hani eleştirdiğimiz hak verilmiyor ya da Avrupa'ya benzemek istediğimiz alanlarda biz zaten onlardan önce bunu sağlamışız. Bakanlarımız var,
şimdi şöyle,
yöneticilerimiz var, şimdi, mecliste şimdi ben burada temsil ediliyorlar.
Ben burada iki tarafın yanlışlarını ortaya koymak için bunu söyledim. Yani Tanzimat'tan sonra Osmanlı memleketi gayrimüslimlere teslim etti. Bu ırkçı bir bakış açısıdır ama doğru değildir. İkincisi öte taraftan Osmanlılar hiçbir zaman gayrimüslimlere
o da değil.
İşte böyle bir şey var. Peki aynı devirde sizin söylediğiniz gibi Avrupa'da vaziyet nasıl? Yani İngiltere kabinesinde kaç tane İngiliz olmayan bakan var? Veya yüksek devlet adamı var. Fransa için aynısı cari. Ki sömürgeleri var. Ki diyeceksiniz ki sömürgedeki adam nasıl bakan olur? Ama onların dokunuşları var.
Ama bir şey,
soyluları var.
Şöyle söyleyelim. Bir Lordlar kamerası var.
Evet.
Kaç tane İngiliz olmayan ya da belli ailelere ait olmayan
var. Ve İngiliz İmparatorluğu'nun %1'i sadece İngiltere'dir. Geri kalan topraklarda yaşayan soylular var. Evet. Şimdi onun için Osmanlı Devleti burada çağının gerisinde değil. Belki ideal olan değil.
Bizi bozan şey uygulamada yaptıklarımız aslında.
Ama hep öyledir.
Tanzimat sonrası için söylüyorum.
Evet.
Osmanlı'yı bu noktada okurken bence anlayabilmek için dönemleri ayırarak ilerlemek
doğru,
lazım.
Doğru, doğru.
İslamiyet'in etkisinin yönetimde daha yüksek olduğu yerlerde, dönemlerde sadece İslamiyet'in emirlerine uymak için bile olsa...
Evet.
Belli haklar verilmiş ve bunun sosyal hayata yansımalarını görüyoruz. Ama ondan sonra farklı akımlarla, özellikle son döneme ait milliyetçilik akımlarıyla artık yavaş yavaş bu tebaanın da kendi özgürlüğünü isteme çabaları biraz işin içine anarşizm, terörizmin de girmesiyle belki bazı hakların kısıtlandığını görüyoruz.
Doğru.
Ki bu da artık ona bir Bulgar, bir Sırp, bir ya da ne bileyim bir Yahudi, bir Hristiyan gibi değil, bu ülkenin terörizm yapan vatandaşı
potansiyel
gibi bakmak lazım.
Evet, şimdi şöyle, Tanzimat devrinden sonra, daha doğrusu Sultan II. Mahmut devrinden sonra Fransa ihtilalinin tesiriyle bütün dünyada milliyetçilik cereyanı yayıldı. Sadece tabii milliyetçilik, kapitalizm, efendim kilise aleyhtarlığı, laisizm de yayıldı. Bu milliyetçilik cereyanı şu demek: her millet, yani her ırk kendi kendini idare edebilmeli. Artık imparatorlukların, kilise hakimiyetinin veya çeşitli ırkların bir arada yaşamasının veya bir ırkın bir ırka hakim olmasının zamanı geçti dediler. Ve biliyorsunuz milletler buna kolay kapılırlar, bu cereyana. Milletlerin içinde entelektüeller var, kendilerince idealist olanlar var, gençler var veya bir şekilde diğerlerinden sıkıntıya uğramış olanlar buna kolay kapıldılar. Osmanlı Devleti'nde de bu böyle oldu. Bu tabii bir şey. Bunu önlemesinin imkanı yok. Osmanlı bunu önlemeye çalıştı ama baktı ki önleyemeyecek. Fakat bu işte sizin dediğiniz gibi gayrimüslim tebada bir farklılık. Yani ben niçin Türklerin içerisinde yaşıyorum bunu getirdi. Öte taraftan da karşı tarafta, yani Türkler, daha doğrusu Müslüman kesimde de bir hırçınlık. Bunlara karşı bir devamlı tetikte olma, devamlı bunları potansiyel düşman görme veya işte Avrupa'ya dan yediği tokatların hıncını bundan çıkıp, bu cemiyetteki şeyin sarsılması, dengenin sarsılmasıdır.
Aynı gemide olduğumuzu unuttuğumuz anda herkes aynı gemi içinde kendi gemisini yüzdürmeye çalıştığında maalesef ortaya problemler çıkmış. Ben biraz ideal olan zamana döneceğim. O zaman da özellikle sosyal hayatta, komşuluktan tutun da siyasi, belki bu tebaanın siyasi uzantılarına kadar nasıl bir hayat vardı onu konuşacağım. Kısa bir ara rica edeyim lütfen. Profesör Doktor Ekrem Buru ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi biraz İstanbul sokaklarında dolaşmak istiyorum. Bir kere hangi semtlerde kimler otururdu ve bu semtlerde nasıl bir sosyal hayat vardı?
Evet, şimdi şunu söylemek istiyorum. Her din kendi dininin müminlerine diğer dinlerin mensuplarıyla dostluk kurmamayı tavsiye eder. Yasaklar demeyeyim de kurmamayı tavsiye eder. Bunu gayet tabii bir refleks olarak düşünebilirsiniz. Başkalarıyla dost olursa
etkilenir
ve o dine geçer. Tabii ki hiç kimse sermayesini kaybetmek istemez.
Ya da kafa karışıklığı olur.
Evet, aynen öyle ki oluyor zaten. Bunun için İslam dini de müminlerine aman aman gayrimüslimlerle arkadaşlık yapmayın. Yahudiler de öyle, Hristiyanlar da böyle. Ama bu ne kadar tatbikata geçebilir? Yani bir İslam dini diğerleriyle beraber yaşamayı yasaklamıyor. Hatta diğerleriyle beraber yaşadığınız zaman onlara adil davranınız diyor. Onları sevmeseniz bile adaletli davranınız diyor. Size kötülük yapmayanları iyilik yapmaya mani değil. Gayrimüslimlere sadaka vermek caizdir. Onların yemekleri yenir. Düşünün, İslamiyet'e göre gayrimüslimlerin yemekleri yenir, kestikleri yenir. Onların kızlarıyla evlenilebilir ama kız verilmez. Çünkü kız gittiği zaman
kestikleri
ailenin...
Kestikleri yenir diyorsunuz. İslami usullere uygun kesilmemiş bir eti nasıl yiyeceğiz?
Ama şöyle bir araştırmıyoruz. Mesela bilsek ki bir Hristiyan bunu keserek değil de boğarak öldürdü, o zaman yemeyiz tabii ki. Onu bir Müslüman da yapsa yemeyiz. Ama bir et var. Müslümanları ve ehli kitap denen Hristiyan ve Yahudilerin yaşadığı bir memlekette bir et var. Biz bu eti bir Müslüman İslam dinine göre boğazını Allahu Ekber diyerek kesmiştir veya bir Yahudi veya Hristiyan kendi dinine göre boğazını kesmiştir diye hüsnü zannedip yiyoruz. Yoksa hayat biliyorsunuz çekilmez olurdu. Bilmediğimiz şeyi İslamiyet araştırtmıyor.
Peki o etin ne eti olduğunu?
Tabii ki et yenen hayvanları kastediyorum. Besi hayvanları. Yani bizim dinen yememiz caiz olan hayvanlardır. Nedir bunlar? Davar, keçi ve koyun. Nedir bunlar? Sığır. Nedir bunlar? Deve. Bunlar yenir. Av hayvanlarında geyikti, tavşan da yenir. Kuşlardan da işte keklik gibi şeyler, yani hepsi de yenmez. Böyle bir hayvanı, mesela bir sığır etini biz böyle bir memlekette kasaptan aldığımız zaman böyle düşünüyoruz. Ha, bu leş olabilir. Hakikaten adam kandırmış olabilir. Ama şöyle düşünün, marketten reçel aldınız. Reçel kazanın içine fare düştü. Adam kıyamadı, fareyi attı, kavanozları doldurdu. Bunu bilmiyoruz. Bunun için bunun sonu yok ve hayat çekilmez olur. Musluktan akan su temizdir, bundan abdest alınır. Birisi burası kıble dediği yere doğru namaz kılınır. Bunda çok abartmaya gerek yoktur. Yoksa dinler yaşanmaz hale getirir. Ama burada enteresan olan şu: İslamiyet gayrimüslimlere, bilhassa Hristiyan ve Yahudilere çok toleranslı davranıyor. Yani düşünün, kızlarını alabilirsiniz ne demek? Kısım alabilirsiniz. Bunun misalleri var.
Mesela onu soracağım. O zaman adım adım gidelim. Ben komşulukla başlayalım demiştim ama madem kız aldık, kızla devam edelim. Şimdi aldık kızımızı, getirdik evimize. Bir Hristiyan kızın Müslüman erkekle evlenmesinde beis yok.
Yok, dinen beis yok. Ha, yaygın mı? Değil ama var. Yani az da değil. Var. Bu evliliklerin sebepleri var. Yani hani din tamam yasaklıyor ama hayat öyle değil. Hayatta bir şeylik var.
Ama padişahtan itibaren bunun uygulamaları var.
Padişah evlilikleri, padişah istediği kızla evlenir. Siyasi olarak evlenmiş. Orhan Gazi'nin 3 hanımı var. Üçü de Rum kızıdır. Bunlardan bir, muhtemelen ikincisi Müslüman oldu. Fakat öbürü Teodora Müslüman olmadı ve bundan bir şehzade doğdu. Düşünün, bu tahta çıkabilirdi bu şehzade. Annesi Bizans İmparatoru Andronikos'un kızıydı. Şimdi bu Sultan 1. Murad'ın Bulgar kralının kızıyla evlendiğini biliyoruz. Yıldırım Sultan Bayezid'in Sırp kralının kız kardeşiyle evlendiğini biliyoruz. Sultan 2. Murad'ın Sırp kralının kızıyla evlendiğini biliyoruz. Fatih Sultan Mehmet'e kadar bütün Osman Gazi hariç ve Çelebi Sultan Mehmet hariç hepsinin, Fatih Sultan Mehmet dahil, Komnenoslardan kız aldı. Hatta muhtemelen iki tane kız aldı. Biliyoruz. Ondan sonra yok. Çünkü artık o hanedanlar halka karıştı. Müslüman oldular. Yok. Ama var. Var. Bu hatta Sultan 5. Murat Şehzade'yken de Kraliçe Victoria'nın kızıyla evlenmesi bile konuşuldu o zaman. Şimdi bu dinen mümkün. Peki halkta ne kadar yaygın? Biliyorsunuz o zamanlar halk kültürüne uymayan insanlarla evlenmeye taraftar değil. Herkes birbirine en yakın sosyal imkanlara sahip olanlarla evleniyor. Fakat gönül bu. Gönül ferman dinlemiyor. Beraber yaşadığınız insan Rum kızına, Ermeni kızına, Yahudi kızına aşık oluyor. Hı hı. Farklılık belki cazip veya farklı düşünceler var. Bu evliliklere mesela çok sempatiyle bakılmasa da çok büyük bir problem doğurmuyor. Var böyle evlilikler.
Peki evlendi, aldık kızı getirdik. Müslüman evet. Olmak zorunda
yok,
değil.
Yok değil, hayır değil. Bir de o var. Onu da yanlış biliyorlar.
Aynı çatının altında iki farklı din...
Klasik devirde böyle insanlar var. Yani karısı Hristiyan, kiliseye gidiyor normal. Evde soğuk bir saygı görüyor. Yani Hristiyan olduğu için.
Kabul görmüyor ama saygı görüyor.
Evet, saygı görüyor. Yani madem ki bizim dinimiz buna müsaade etti. Madem ki abimiz, amcamız neyse sevdi, aldı. Bir şey denmiyor. Bir de tabii insanların şimdi anlamadığı bir şey var. Osmanlılar da... Bugün insanların da olmayan, Avrupa'da da çok az olan bir müsamaha, tolerans. Şimdi tolerans yanlış bir kelime. Çünkü toleransla negatif mana var. Sen kötüsün de ben göz yumuyorum. Hı. Göz yumma değil, müsamaha. Senin hayatın bu. Senin inancın bu. Ben hoşlanmasam bile senin bu hayatını yaşanmana...
Seni böyle kabul böyle, ediyorum.
Seni böyle kabul ediyorum. Evet. Hı-hı. Seni böyle kabul ediyorum. Şimdi bu yaygın olduğu için bu kızlar sıkıntı çekmemiş. Fakat bu evliliklerin çoğu... O kızların Müslüman olmasıyla neticelenmiş. Burada da şunu düşünmeyin. Evde bir baskı oldu. Hayır. Ama tabii ki sosyal olarak bir kadın evlendi, bir Müslüman erkeğe aşık olmuş. Çünkü aşık olunca o adamın dinini de kabul etmeye gönüllü olur kadın. Sonra Müslüman olsa daha çok kabul göreceğini düşünür.
O aile içinde evet. Yer bulmak için.
Evet. Ve benim çevremden duyduğum, bildiğim, tespit ettiğim kadarıyla Osmanlı cemiyetinde gayrimüslim kızlarla evliliklerde ekseri kızlar Müslüman olmuştur.
Bazen bu müsamahanın kendisi bile evet. Müslüman olmayı getirebiliyor.
Zaten Hülya Hanım her zaman İslamiyet'in yayılması Müslüman olmayanlara hoşgörü, tesamuhla geliyor. Zorlamayla, baskıyla, sert söylemeyle, hakaret etmekle, incitmekle olmuyormuş. Kılıç zoruyla hiç olmuyor. Şimdi bu kızların aileleri de bir müddet sonra kızları bir Türk'le evlenip de Müslüman olunca kendi cemiyetlerinde biraz yanlışlaşıyorlar.
Kızını verdi diye.
Kızını verdi diye. Bakıyorsunuz o ailede Müslüman olmuş. Böyle Ermeni...
Tam yere ait olmak istiyor.
Evet, doğru. Ermeni ve Rum aileler var. Adam çok da kendi dinine düşkün değilse, ne gördük şimdiye kadar bu dinden fayda deyip de Müslüman olan aileler var. Bunlar samimi Müslüman olmuşlardır. Bakın benim tespit ettiğim evliliklerde bu Müslüman olan kadın kocasından çok daha dindardır. Zaten geç Müslüman olanların biliyorsunuz.
Evet, öyledir.
İslamiyet'e bağlılığı çok fazladır.
Onlar bir de yeni ya, her şeyi merak ediyorlar.
Bizim bir akrabamız vardı. Soba imalatçısıydı Amasya'da, Ömer Bey. Karısı Ermeni kızıydı. Tehcir'de babası öldürülmüş. Kızı küçükken Ömer Ağa almış, evlenmiş. Kadının adı Meryem olmuş. Kadın inanılmaz dindar bir kadındı. Ve riyakar değildi. Çünkü zaten onu anlıyorsunuz az çok. Yani güzel ahlak sahibiydi. Ömer Ağa namaz kılmazdı. Mesela Meryem Hanım derdi ki hayatta en büyük emelim kocamın 5 vakit namaz kılması derdi. Düşünün bir Ermeni kızı. Ve halk onu Ermeni kızı diye de aşağılamazdı. Söylerdi, bilirdi onu. Bilirdi öyle olduğunu. Geçmişi. Ama da, çünkü o da bakın İslam nezahatidir.
Ama çok bizim gözümüzde Müslümanlığı tercih edip dinini bırakıp Müslümanlığa geçmiş şey, o evet. Kadar güzel bir
ama
şey ki.
Ama şimdi olsa dönme derler. Şimdi olsa derler mesela. İnsanlarda o şey yok. Eski nezaket ve nezahat yok.
Bence çok zor bir şey yapıyorlar.
Zor bir şey. Zor bir şey. Hatta antır parantez söyleyeyim. Ermeni kızları daha çok tercih ediliyor. Ermeni kızları çok güzel olmamakla beraber Rumlar kadar. Rum kızlarının daha işveli, fettan olduğunu kitaplar yazıyor. Bundan dolayı Rum kızlarına aşık olurdu eskiden Türk erkekleri diyor.
Yahudi, giyim kuşamla ilgili sınırlamaları da daha az.
Biraz daha gevşek. Görmeleri daha kolay. Yahudi kızıyla evlenen çok daha az ama var. Yani mesela bestekarlarda bile var. Şemsettin Ziya Bey var mesela. Mahmut Celalettin Paşa'nın oğludur. Sultan Abdülhamid'in kızı Refiha Sultan'a nişanlıyken bir Yahudi kızına aşık oluyor ve nişanı atıyor, onunla evleniyor. Oo, yani
aşk.
Aşk bu. Padişah'ın kızından vazgeçiyor ki Refiha Sultan da çok güzel bir sultandı. Şimdi Ermeni kızlarının tercih edilmesinin sebebi şu. Ermeniler Türk cemiyetinde çok becerikli, sanatkar insanlar. Kadınları da muazzam ev hanımı. Bir Ermeni kızı alırsak bizim evi çekip çevirir.
Çok da güzel yemek yapıyorlar.
Evet, evet. Yemek, yani bizim mutfağımızda Ermeni dokunuşunun çok büyük bir tesiri vardır. Ermeni kızlarının, kadınların, aşçılarının ve Ermeni yemeklerinin. Böyle evlilikler var ama az. Peki gayrimüslim erkekle evlenen kız var mı? Hayır. Bu İslam dini bunu yasaklıyor. Fakat çok nadir Müslüman kıza aşık olup Müslüman olan gayrimüslimler var. Meşhur mesela Udi Mısır İbrahim Efendi vardır, bestekar. O Avram adında bir Yahudi iken Mısır'da çocuğa ud dersi vermeye gittiği bir evin kızına aşık oluyor. Yanıp tutuşuyor.
Eyvah.
Bestekarlar zaten biliyorsunuz romantik olur. Aile de demek ki demokrat bir aileymiş. Müslüman olursan kızımızı veririz diyorlar. O da Müslüman oluyor. İyi de bir Müslüman oluyor.
Ama demokrat derken yani şunu demiyor. Tamam, iki gönül bir olmuş.
Yok, onu hiç diyemez. Zaten o kanun müsait değil, din müsait etmez ona. Ama herkes de Müslüman olmuş bir adama kız vermek şimdiki gibi değil. Onu kolay kolay kabul etmez. Çünkü farklı kültür. Bir de işte biraz evvel söyledim, çekinir. Acaba kızı almak için mi Müslüman oldu? Hmm. Acaba yarın
tekrar dinine dönen.
Evet, bundan da korkar ama bu herkes için geçerlidir ama bunda biraz daha kör parmağım gözüne hadisesi var. İkincisi, sosyal hayatın en çok yaşandığı yer çarşılardır. Hı-hı. Çarşılara hiçbir şey hükmetmez. Ne din, ne ırk, hiçbir şey. Çünkü burada
oranın tek bir rengi var.
Paradır, evet, paradır. Dolayısıyla Müslümanlar ve gayrimüslimler çarşıda, pazarda bir aradadırlar. Ve birbirlerine karşı şaşılacak derecede adil ve normal bir ticaret hayatı yürütürler. Esnaf loncaları farklıdır. Yani Müslümanların ayrı bir ahilik teşkilatı, fütüvvet loncası vardır. Gayrimüslimlerin ayrıdır. Bir araya gelmezler. Çünkü malumuz oturmaları, kalkmaları, yemeleri, içmeleri birbirinden farklıdır. Onların devamlı bir araya gelmeleri mümkün değil. Şimdi mesela bazıları diyor ki Osmanlı Devleti bir mozaikti. Osmanlı Devleti mozaik değildi. Osmanlı Devleti aynı Katar'da farklı kişilerin taşındığı bir tren gibiydi. Herkesin ayrı bir kompartımanı vardı. Hepsi aynı trendeydi. İstedikleri zaman birbirleri görüşebiliyorlardı. Ama ayrı kompartımanlardı. Bunun da şöyle bir neticesi var. Ayrı kompartımanda olduğunuz zaman çatışmıyorsunuz. Çünkü sizin beklentileriniz...
Ticaret farklı. Çatışmayı da getirmez mi? Mesela rekabeti şimdi getiriyor. Aynı işi yapıyorsunuz. O sizden daha çok para kazanıyor.
Ama şöyle. Mesela. Ama şöyle. Ticarette biliyorsunuz rekabet umumidir. Kendi dindaşlarınızla da rekabet var. Peki siz benim dindaşım olsun demezsiniz. Yani ticari rekabette...
Ama mesela ahilikte ben hep böyle araya giriyorum ama... Ahilikte işte ben bugün siftah yaptım, komşum da yapsın düşüncesi var. Mesela o komşu eğer gayrimüslimse de aynı düşünce geçerli mi?
Bir dakika, şimdi şöyle bir yanlış anlaşılma var. Müslümanlıktaki insanlara karşı iyi davranış, güzel ahlak Müslüman, gayrimüslim herkes içindir. Bunu Kur'an-ı Kerim nasıyla sabittir. Yani sadece Müslümanlara iyilik yapacaksınız, gayrimüslimlere yapmayacaksınız. Bir kere böyle bir şey yok. İkincisi, gayrimüslimlere yaptığınız iyiliğin Müslümanlara yaptığınızda da daha çok faydası var. Adamın Müslüman olmasına sebep olursunuz. Ve gayrimüslime hak geçerse kurtuluş yoktur. Müslümanla helalleşebilirsiniz. Hatta ahirette bile helalleşmek mümkün. Ama gayrimüslimle böyle bir şey mümkün olmadığı için gayrimüslim hakkından daha çok sakınılmış.
Yapışacak üstüne.
Evet, onun için o dediğiniz evet teorik olarak mümkün ama fiiliyatta öyle olmamış. Müslümanların ve gayrimüslimlerin birbirine karşı fevkalade toleranslı şeyleri var. Yani evet çok yakın bir zaman ama Vakko diyor ki Vitali Hakko, ben diyor varlık vergisini ödemekte çok zorluk çektim. Kendi dindaşlarım bana yardım etmediler. Bir Müslüman kumaşçılık ismini de söylüyor. O bana yardım etti diyor da ben varlık vergisini ödedim diyor. Yani bir Müslüman
kimi
niye
kendi bir Yahudi'ye bugün Türkiye,
Vakko diye birisi olmayacaktı. Aşkale'de markayı. Muhtemel Aşkale'de çünkü şeydi de zayıf bünyeliydi ölebilirdi. Evet evet yani. Bunu ben tahtesi nimet olarak söylüyorum. Bana böyle davrandı diyor. Bunları biz kendimiz hamasi olarak biz çok iyiyiz. Gayrimüslimler değil. Onların anlattıklarından, hatıralarından naklediyoruz.
Peki ticaretle ilgili gene bir şey sorayım. Ya da benim gözlemlediğim evet. Bir şey. Şimdi bazı meslekleri bazı kişilere bırakmışlar.
Bırakmışlar.
Mesela Türkler bazı meslekleri yapmış.
Doğru.
Ermeniler bazılarını, Yahudiler bazılarını.
Evet.
Bu da belki çatışmayı azaltmış.
Aynen öyle. Çünkü cemiyette zaten kendinden gelen bir farklılaşma. Bir kere Yahudiler asla köyde değiller. Yahudiler şehirlerde yaşıyor sonradan geldikleri için. Ve Yahudiler umumiyetle sermaye ile alakalı işleri yapıyorlar. Bu da onların sosyal yapılarından kaynaklanıyor. Çünkü Yahudiler Avrupa'da hiçbir zaman mülk sahibi olamamışlar. Her an her yerden sürülme tehlikesiyle baş başa kaldıkları için gayrimenkule para yatırmıyorlar, altına para yatırıyorlar. Altına para yatırdıkları zaman da bunun yapacağı şey bankacılık, bankerlik veya sermayeye dayalı işlerdir. Yahudiler umumiyette bunu yapmışlar.
Bir de mesela faizle ilgili.
Evet, faiz onlar için serbest.
Olmadığı için.
Dünyanın her yerinde faiz alıp verebiliyorlar dinleri icabı. Ermeniler ise Anadolu'nun yerlileri, çiftçiler, köylüler ve aynı zamanda kasaba ve şehirlerde yaşıyorlar. Kasaba ve şehirde yaşayanlar esnaf. Türkler mesela ilk geldiklerinde esnaf değiller. Çiftçi de değiller.
Yani geldiğinde aslında evet. Türkler bu köylerde bu esnafları buluyorlar.
Buluyorlar.
Hani nalbant buluyor, duvar evet. ustası buluyor,
aynen.
ev yapacak kişiyi buluyor.
Aynen. Sonra zaman içinde Türkler yerleşik hayata geçtikten sonra Türkler çiftçi oldular. Türkler kasabalara yerleştiler, esnaf oldular. Türkler ticaret yaptılar. Hani şimdi bazen var ya gayrimüslimler ticaret yapmış, Türkler yapmamış. Hayır, klasik devirde öyle değil. Son zamanlarda öyle.
Mesela manifaturacı.
Evet, manifaturacılar eskiden gayrimüslimlerdi.
Evet.
Doktorlar gayrimüslimlerdi. Demirciler gayrimüslimlerdi. Nalbantlar gayrimüslimlerdi. Babaannem öyle derdi. Ermeniler gitti yavrum atlara çıkacak nalbant kalmadı derdi o zaman. Ermeni sürgününü yaşamış. Ama mesela keçeciler Müslüman umumiyetle. Yorgancılar Müslüman. Yani bu nasıl olmuş? Umumiyetle Müslüman hayatında çok yeri olan biraz da asortik işleri. Şimdi bu da yanlış oldu. Mesela tabaklar Müslüman. Halbuki tabaklık çok pis bir iştir.
Zor bir iş.
Çok zor bir iştir ama çok paralı bir iştir. Hmm. Yani orta
dericilik
çağ, yeni
yani.
Çağda dericilik çok zahmetli fakat çok para bırakır.
Demircilik de öyle. Türklerin ata mesleği
asa demircilik. Mesleği ama Anadolu'da yapmamışlar. Anadolu'da demirciliği yapmamışlar. Zahmetli bir iş olduğu için. Bir de anladım. Anadolu'da demirciliği yapanlar umumiyeti çingeneler olmuş.
Hmm.
Çingeneler yaptığı için muhtemelen.
Kalaycılık, demircilik.
Eski mesleklerini bırakmışlar. Mesela tabak ayrı tabakhane camileri vardır. Tabakların üstü koktuğu için normal camiye gitmezler. Orada namaz kılarlar. Tabakhane camileri her şehirde Ankara'da vardır, İstanbul'da vardır, Safranbolu'da. Nereye gitseniz bir tabakhane camii vardır. Tabakhane su kenarında olur. Tabakhane esnaf hep oradadır. Yaklaştığınız zaman kokudan anlarsınız. Onlara birbirine koku gelmez. Orada namazlarını kılarlar. Normal camiye
peki,
gitseler kokudan duramazsınız.
Peki o şekilde namaza nasıl giriyorlar?
Normalde değiştirmeleri lazım ama her dakika değiştirmek kolay evet. değil. Hadi elbisenizi değiştirdiniz, saçınız, elleriniz.
Evet.
Yani yıkanmadığınız müddetçe bu mümkün değil. Böyle bir çare bulmuşlar. Ne kadar dine uygundur bilemem ama başkalarını rahatsız etmemek için böyle bir çare bulmuşlar. Dediğiniz gibi meslek ayrımı var. Hatta bir beyin oğlunu Hayri Bey'e demişler ki oğlum biraz yaramazmış çocuk. Oğlum bari git bizim dükkanda otur demiş. Manifatura dükkanında otur demiş. Babası zengin bir adam. Baba ben kılık mıyım, artin miyim demiş. Kumaş aşınmayacak demiş. Yani
Ermeni miyim?
Manifaturacı Müslüman fakat orada çalışanlar Kevork'la Artin. İki Ermeni. Kıvık dediği Kevork. Ben onlar mıyım diyor. Yani bana nasıl bunu siz münasip görürsünüz kumaş ölçmeyi.
Ama yani o işi yapıyorsun. Baban o işi yapmış. Sana da o tezgahı bırakacak.
Ama işte böyle. Bakkallar.
Biraz şımarıkmış
şımarıklık galiba. Tabii şımarıklık. Bakkallar umumiyetle Rum'dur. Rum'dur. Ekseri de Karamanlı Rum'dur. Anadolu Rumlarıdır yani Türkçe konuşan Rumlardır. Dediğiniz gibi bir taksimat var. Fakat bu tabii ki çatışmayı önlüyor. Ama cemiyette ciddi manada bir barış sağlıyor.
Getiriyor.
Barış getiriyor. Birbirleriyle dalaşmıyorlar. Peki bunun dışında sosyal hayat birbirine gitme gelme var mı? Çok sınırlı. Yani mesela bugün...
Mesela düğünlerine gidiyorlar mı
birbirine? Düğünlerine giderler kısa bir zaman oturur çıkarlar. Mukaddes
takı takarlar mı?
Takı takarlar. Mukaddes günde hatta onunla alakalı bana eskiler hikayeler anlatırlardı.
Birbirlerine paskalya mesela yumurtası
hayır,
verirler.
Hayır, hayır. Mukaddes günlere katılmazlar. Şimdi mesela bazıları diyor ki işte paskalyada bize çörek getirirlerdi falan biz aşure götürdük. O son zamanlara ait. Son zamanların İstanbul'una ait bir şey. Klasik devirde bu
belki
yok.
Cumhuriyet'in ilk yılları. Şimdi
evet,
konuşanlar.
Şimdi konuşanlar. Evet, aynen öyle. Ama mesela ben şunu duymuştum. Ermeni düğününe gitmiş bir çocuk. Ailesi istememiş çünkü Ermeni düğününde içki var. Müslümanlar içki içemiyor. Çocuk fırsat buluyor. Ermeni düğüne giderse
onun
belki
gidiyor.
Bir kati atarız.
Niyet
veya
kötü.
Ermeni kızlarını görürüz. Normal Müslüman düğünlerini biliyorsunuz.
Kızları
kaç göç vardır göremez. Yani biraz böyle yaramaz maksatlarla birbirine düğüne giderler. Şimdi mesela normal Müslümanlar arasında ev oturmaları gayrimüslimlerle Müslümanlar arasında yaşanmıyor. Yani bir gayrimüslim gelip
hani
ev oturmasına gelmiyor.
Komşu olurlar mı birbirlerine?
Komşu olur. O da çok nadir. Çünkü İslam cemiyetinde Müslüman ve gayrimüslimin köyleri farklı. Aynı köyde otursalar bile mahalleleri farklı. Aşağı mahalle, yukarı mahalle gibi. Şehirlerde böyle. Ama bunu ne kadar temin edebilirsiniz? Yani mesela Eyüp'te gayrimüslim yok denecek kadar azdır. Üsküdar'da yok denecek kadar azdır. Gayrimüslimler umumiyetle, mesela İstanbul için söylüyorum, belli mahallelerde yaşar. Anadolu'nun bütün şehirlerinde de bu böyledir. Belli mahallelerde yaşarlar. Peki o mahallede Müslüman yok mudur? Elbette ki vardır. Bunlar birbirleriyle komşuluk yaparlar.
İşte bildiğiniz o aslında bugün cami, sinagogu, evet, kiliseyi yan yana getiriyor. Küçük yani.
Böyle olunca ister istemez bir arada oluyor. Ve bunlar birbirleriyle gayet iyi geçiniyorlar. Birbirlerine ama uzun soluklu dostluk, ahbaplık münasebetleri olmuyor. Oturma kalkma. Yani komşuluk münasebetleri var. Ama çarşıda bu devlet dairesinde bu var. Bir de umumiyetle eğlencenin biliyorsunuz dili dini olmaz. Eğlence yerlerinde mesela bir fasıl gecelerinde her din mensubu onları birleştiren orada müziktir, eğlencedir. Neyse işte ne yapıyorlarsa
o da bir Müslümanın pek tercih etmeyeceği
yerler. Tercih etmediği bir yer, evet.
Çok teşekkür ediyorum bugün için. Tekrar görüşmek üzere.